Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenüttegullâhe hakka tugâtih ve lâ temutunne illâ ve entum müslimûn. Ya eyyühennâsü ttegû rabbekümüllezî khalagakum min nefsin vâhidetin ve khalaga minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ'an. Ve ttegullâhellezî tesâelûne bihî vel erhâm. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Temel kural vardır. Birincisi, hiçbir şeyi Allah'a denk tutmadan, ortak koşmaksızın ibadeti yalnız ona has kılmak, Allah'a has kılmak. Bu konuda azimli olup dostluk ve düşmanlıkta onun ölçüsüne uymaktır. Kendi durum ve tehlikesinin izah edilmesine, yani hüccet ikamesine rağmen bunları terk edenin küfrettiğine, küfrüne hükmetmektir. Allah'a kullukta şirke, ona ortak koşmaya şiddetle karşı çıkmak ve bu durumdakilerle asla dost olmamaktır. İslam'ın özünü oluşturduğunu belirttiğimiz bu iki temel Kur'an'ın ifadesi kelime-i tevhiddir. Bu yüce kelime La ilahe illallah'tır. Bu kelime ile şehadette bulunmayanın İslam'a girmesi asla mümkün olmaz. Yine nasıl ki dişsiz bir anahtarın kapıyı açması mümkün değilse, bu anahtar kelimenin şartları gerçekleşmeden de İslam'ın kapısını açmak mümkün değildir. Bunun neleri gerektirdiğini şöyle bir hatırlayalım. İlim, La ilahe illallah'ın manasını redle ortadan kaldırdığının ve ispatla ortaya koyduğunun ne olduğunu kavrayacak şekilde bilmektir. Böylece dille söylenen kalp ile de bilinmiş olur. Ki onun manasını ve içerini bilmeden söyleyene bunun bir faydası yoktur. Çünkü bu kimse kelimenin gösterip işaret ettiği doğrultuda bir inanca sahip değildir. Onun durumu anlamadığı bir dille konuşan bir kimseye benzer. Muhammed suresinin 9. ayetinde bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ancak O'dur buyuruluyor. Yine Zuhruf suresinin 86. ayetinde ancak bilerek hak için şehadette bulunanlar müstesnadır. Yani La ilahe illallah kelime-i tevhidini söylerken bunu kalp ile bilmek, manasını bilmek gerekiyor. Bundan kasıt, yani ancak Allah bilerek hak için şehadette bulunanlar müstesnadır ayetinden kasıt, dilleriyle söyledikleri La ilahe illallah sözünün manasını kalpleriyle bilenlerin burada istisna edilmeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'tan başka gerçek ilah olmadığını ve yalnız onun ilah olduğunu bilerek ölürse cennete girer buyurmuştur. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Gerçekten ibadet edilmeyi hak eden yalnız ve yalnız Allah'tır. İbadet ise Allah'ın sevip razı olduğu gizli ve açık her türlü söz ve ameldir. Yallah kelimesi hakkında şek ve şüpheye yer vermeyen tam bir biliş ve kavrayış sahibi olmak. La ilahe illallah kelimesini söyleyenin onun manasını bilmesinden sonra bu kelimenin delalet ettiği şey hakkındaki inancının şek ve şüpheye yer vermeyen derinden bir kavrayışın ve kesin bir bilişin eseri olmasıdır. Çünkü yakinen bilinmeyen bir şey hakkında iman sahibi olunmaz. Allah-u Teala müminler ancak Allah'a, Resulüne iman edip sonra da şüpheye düşmeden malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenlerdir. İşte sadıklar onlardır buyurmuştur. Hucurat suresinin 15. ayetinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın huzuruna bu ikisinde şek şüphe etmeden çıkan kimse cennete girer buyurmaktadır. Yine İmam Müslim rivayet ediyor bunu. İhlas, şirke yer vermeyen bir ihlasa sahip olmaktır. Bu amelin her türlü şirk şaibesinden arınmış, yalnız Allah'a yönelmiş halis bir niyetle yapılmasıdır ki bu la ilahe illallah kelimesinin ortaya koyduğu şeydir. Allah Teala halis din ancak Allah'ın değil mi? Zümer suresi 3. ayetinde. Bir başka ayette de onlar ancak Allah için dini halis kılarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Beyin suresinin 5. ayetinde buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü insanlar arasında benim şefaatime erecek olan en mutlu kişi kalbinde halis ve ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyendir buyurmuştur. Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Sevmek kelimeyi gerekse içerdiği, taşıdığı, gösterdiği her şeyi sevmek ve bunlarla sevinç duymak. Yani la ilahe illallah kelimesini. Allah azze ve celle İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir buyuruyor Bakara suresinin 165. ayetinde. Allah Azze ve Celle bu ayette mümin kullarının kendisine olan kuvvetli sevgisini bildirmiştir. Çünkü onlar Allah'tan başka ilahlar edinmemişlerdir. Kulun Rabbini sevmesinin alameti ise nefsinin hoşuna gitmese bile onun emrini her şeyin üstünde tutmasıdır. Sevgisi ve nefreti yalnız Allah için olur. Onun Resulüne itaat eder ve o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sımsıkı bağlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kimde şu üç haslet varsa imanın tadını almıştır buyuruyor. Allah ve Resulünü herkesten daha çok sevmek. Birini ancak Allah için sevmek. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmayı kerih gördüğü gibi kötü bulmak. Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunda. Sıdk, yani doğruluk, yalan ve nifakın yeşerme ortamı bulamayacağı gerçek bir doğruluk. Kişinin bu kelimeyi, la ilahe illallah sözünü, kalpten gelen bir doğrulukla, yani dilinin söylediğini kalbiyle tasdik ederek söylemesidir. Allah Teala andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken insanlar inandık deyince, iman ettik deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Allah elbette doğru olanları da yalancıları da ortaya çıkaracaktır buyuruyor Ankebut suresi 3. ayetinde. Yine gerçeği getiren ve onu doğrulayanlar işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Zümer suresi 33. ayetinde buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her kim Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu bütün kalbiyle tasdik ederek ölürse cennete girer. İmam Ahmed bin Hanbel sahih bir isnadıyla rivayet ediyor bunda. La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin hukukuna riayet etmek. Bu yalnız Allah rızası gözetilerek yapılan ve terkine en ufak bir meyil olmaksızın eda edilen farzlardır. Vacip amellerin tümüdür. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 54. ayetinde Rabbinize yönelin, azap size gelmeden önce ona teslim olun, sonra yardım görmezsiniz. Yine Lokman suresinin 22. ayetinde İhsanla kendini Allah'a veren kimse şüphesiz en sağlam kulba sarılmış olur buyurmuştur. Yani kişi la ilahe illallah sözüyle en sağlam kulba sarılmış olacaktır ki bu da kişinin Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin bir sonucudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizlerden birine evladından, babasından ve de tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmazsınız buyurmuştur. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis bu da. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gerçek bir sevgi ve gerçek bir itaattir. Kabul öyle bir kabul ki inkara asla yer verilmez. La ilahe illallah dediği halde bu kelimeye ve bu kelimenin hukukunu eda etmeye çağrıldığında kibir ve taassubu nedeniyle red ve inkara kalkanlar da vardır. Bundan kaçınmak kesinlikle şarttır. Allah Teala bunu cehennem ehlinin vasıflarını bildirirken şöylece beyan ediyor. Saffat suresinin 35. ayetinde onlara la ilahe illallah denilince büyükleniyorlardı. Buraya kadar olanlar la ilahe illallah ile birlikte olması gerekenler idi. Bunların kelime-i tevhidin ayrılmaz şartları olduğunu hatırlamış oldum. Bir de hiçbir şekilde bu kelimeyle bağdaşmayan bir takım şeyler vardır ki bunlar da İslam'ı bozan, dinden çıkaran şeyler olarak hatırlayalım kısaca. Birincisi Allah'a kullukta ona ortak koşmak. Nisa suresinin 48. ayetinde Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur buyuruyor. Maide suresinin 72. ayetinde de her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve varacağı yer de ateş olur. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Evet, şirk burada bahsedilen şirk iki kısma ayrılır. Birincisi sahibini İslam'dan çıkaran büyük şirk. Eğer bu hal üzere ölürse bir kimse ebedi cehennemlik olur. Ölmeden önce tevbe etmesi dışında başka türlü asla Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasına nail olamaz. Sahibini İslam'dan çıkarmayan küçük şirk bu hal üzere ölürse onun durumu da Allah'ın affına kalır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Allah şirkin her türlüsünü korur. İkincisi, kişinin Allah ile arasında vasıtalar edinmesi. Dualarında Allah'tan istediği gibi bu vasıtalardan da bir şeyler medet edip bunlara tevekkül etmesi icma ile insanı kafir yapan bir husustur. İcma diyorlar ya, icma var bak bu konuda da. Çünkü şeriatların tebliği dışında hiçbir hususta Allah ile mahluk arasında vasıta olmaz. Yani ne diyoruz? Düsturlardan birisi, bu temel ifadelerden birisi. Peygamberler, alimler tebliğde vasıtadırlar, ibadette değil. Mesela bu hataya düşen, özellikle sufilere bu konuyu anlattığın zaman, vasıta meselesini, tevessül meselesini anlattığın zaman diyorlar ki, ya işte peygamber de bir vesile değil mi? Veya peygamber ile Allah arasında Cibril bir vesile değil mi? Sonuçta diyorlar. Evet, vesile. Ama neyde vesile? Tebliğde. Dinin tebliğinde vesile. İbadette değil. Peygamber Cibril'in yüzü hürmetine mi diyordu? Cibril'e mi sesleniyordu? Ey Cibril, bana medet et mi diyordu? Hatta İbrahim Aleyhisselam hakkında şu rivayet edilir. Kendisi ateşe atılacağı zaman Cibril Aleyhisselam geldi ona, istersen seni buradan kurtarayım, benden istediğin bir şey var mı diyor. Senden istediğin bir şey yok. Alemlerin Rabbinden istiyorum ben ancak diyor. O bana yeter, o ne güzel vekildir diyor. Hasbunallahü ve ni'mel vekil diyor. İşte ölçü bu. Onlar, peygamberler tebliğde vasıtadır ama ibadette değil. Üçüncüsü, müşrikleri tekfir etmeyip onların küfre düştüklerinde şüphe etmek veya onların yollarını doğru bulmak. Bir kimse İslam'ı tanımadığı için böyle bir kimse İslam'ı tanımadığı için yine icma ile kafir olur. Müşrikleri müşrik olarak bilmemek de insanı kafir yapar. Tabi bu da icma ile sabit bir husus. Başka birinin, dördüncüsü, başka birinin yol ve hükmünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan daha güzel bulmak, bir başkasının hükmünün onun hükmünden daha iyi olduğunu söylemek, tağutların hükmünü onun hükmünden üstün gören, yine Kur'an ve sünnete aykırı kanunları daha üstün kabul eden kimse gibi la ilahe illallah kelimesiyle çelişkiye düşmüş olur. Yine her kim Allah'ın indirdiği hükümden başka bir hükmü helal görürse, Allah'ın hükmünün daha iyi olduğunu söylese bile kafir olur. Celle Maide suresinin 44. ayetinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyurmuştur. Nisa suresinin 65. ayetinde hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruluyor. Beşincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu bir şeyle, Allah Resulü'nün getirdiği bir şeye onunla amel etse bile, bunu yapsa bile, buğz eden kimse kafir olur. Mesela bir kimse sakal bırakıyor. Allah Resulü'nün emri, Allah'ın emri. Fakat bundan buğz ediyorsa, sevmiyorsa, istemiyorsa o kimse de kafir olur. Veya tesettür de aynı babda alabilirsiniz. Veya İslam'ın diğer hükümleri.
Namaz
da aynı.
Yani haçta çok oyalama şeyleri var mı işte cevaletlikleri?
Evet. Çünkü bu tür bir hareket ne olur? Kişiyi cehennemin en dibine sokan münafıklık olur. Nifaktır bu.
Allah fazla.
Allah şirkten, nifaktan korusun.
Amin.
Altıncısı, dinden olan bir şeyle onun sevabı veya günahıyla alay etmek küfürdür. Allah Teala Tevbe suresinin 65-66. Ayetlerinde onlara soracak olursan biz andolsun ki eğlenip oynuyorduk diyecekler. De ki Allah'la, ayetleriyle, peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. İnandıktan sonra inkar ettiniz. İman ettikten sonra küfrettiniz buyurmaktadır. Yani bu hususta mazeret yok. Özür beyan etmeyin. Mazeret yok. Yedincisi, sihir yapmak. Kim sihir yapar veya sihir yapılmasına razı olursa kafir olur. Bakara suresinin 102. ayetinde bu ikisi biz sadece imtihan ediyoruz, sakın küfre düşme demedikçe kimseye bir şey öğretmezler diyor, buyuruyor. Sihir insanı kafir yapar. Sekizincisi, Müslümanların aleyhine olup müşriklere arka çıkmak. Maide suresinin 51. ayetinde sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez buyuruyor. Dokuzuncusu, Hızır aleyhisselamın Musa aleyhisselamın şeriatına uymadığı gibi iddialarla bazılarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına uymamasının mümkün olduğunu söyleyen kafir olur. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu din kendisinden asla kabul edilmeyecektir. O kimse ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Âl-i İmrân suresinin 75. ayeti. Yani kastedilen nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Ahir kıyamet kopuncaya kadar bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Getirdiği şeriat herkese bağlar. Cinlerin de insanların da. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan önceki peygamberler kendi kavimlerine gönderilirlerdi. Dolayısıyla bir Hızır aleyhisselamın, bir Musa aleyhisselamın şeriatına uymaması caiz idi. Veya Musa aleyhisselamın, Hızır aleyhisselamın şeriatına uymaması caiz idi. Ama Muhammed aleyhisselam bütün insanlara gönderilmiştir. Herkes ona tabi olmak zorundadır. Hatta Ömer radıyallahu anh bir mecliste, sahabelerle bir mecliste Tevrat nüshaları okuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce iki kaşı arasındaki her zaman sinirlendiğinde kabaran o damarı yine kabardı, suratı kızardı. Bu işte ikaz etti ve şu ifadeleri kullandı. Şayet Musa aleyhisselam hayatta olsaydı gelip benim dinime tabi olmadıkça başka bir kurtuluş yolu yoktu diyor. Dolayısıyla bazı kimseler Hızır aleyhisselam diye Musa aleyhisselam kıssasını, Kehf suresinin 60 ila 82. ayetleri arasında anlatılan Hızır ile Musa aleyhisselam kıssasını kendilerine delil olarak kullanmak isterler ve derler ki Musa aleyhisselam'ın Hızır aleyhisselama hiçbir şekilde itiraz etmemesi şart koşulmuştu. Dolayısıyla bir derviş de, bir mürid de mürşidine hiçbir şekilde itiraz etmemelidir. Hızır Aleyhisselam'da ledün ilmi vardı. Musa Aleyhisselam onu öğrenmek istiyordu. Bunu öğrenmenin şartı itiraz etmemektir diyorlar. Durum o hale gelmiştir ki bir şeyhe biat eden kimse, bir sufi, şeyhe biat ettiği zaman o biatını bozarsa, işte o şeyhten ayrılırsa, hatta kalben dahi itiraz ederse, ebediyen iflah olmaz. Şeyhe biatını bozan diyor, tarikattan ayrılan diyor, küfür üzere ölür, kafir olur diyorlar. Bunu açıkça İsmail Hakkı Bursevi'nin mesela örnek verelim. Kitabın neticede Esat Coşan'ın Süluk ile ilgili bir risalesinde Mehmet Said Korku'dan ondan hazırladı, ondan naklettiği sözlerden birisi bu yine. Yani şeyhine biat edip de bu biatta durmayan, tarikattan ayrılan kafir olur, kırır üzere ölür şeklinde ifadeler var maalesef. Bunda da dayandıkları şey Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssa. Üç yerde itiraz ediyor değil mi? En sonuçunda Hızır Aleyhisselam diyor ki artık diyor seninle benim yollarımız ayrıldı. Ben sana sabredemezsin demiştim diyor ve yolları ayrılıyor. Bak Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'dan ayrılıyor. Sufilerin iddialarına göre bu hadiseyi değerlendirirsek Musa Aleyhisselam'ın kafir olması gerekirdi. Hücrede ayrılmış. Mesnetsiz, dayanaksız, kitap ve sünnete ters bir takım şeyler bunlar. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesiyle Allah Azze ve Celle neshetmiştir, hükümlerini kaldırmıştır. Ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı bakidir. Ve hiçbir peygamberin şeriatında da tevhidi konularda, akildeyle ilgili konularda asla değişiklik olmamıştır. Hiçbir dinde tevhid konusunda değişiklik olmamıştır. Bütün peygamberlerin akide konusunda bildirdikleri şeyler hep tek bir şeydir. Allah'ı birlemek. Rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatlarında Allah'ı birlemek. Şimdi bunlarda değişiklik olmamış ama fıkhi hükümlerde bir takım değişiklikler olmuştur. Dolayısıyla sufilere baktığımız zaman itikadi noktada hiçbir peygamberin getirdiğine uymayan şeyler var. Hiçbir peygamberin şeriatında olmayan şeyler var. Mesela Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bir ekibi, bir seriyeyi bir baskına gönderiyor. Bir seriye olarak gönderiyor. Savaşmak üzere. Bunların başına bir emir tayin ediyor. Ve bu emire her halükarda itaat edeceksiniz diye emir buyuruyor. O topluluk o seferden dönüşleri esnasında bu emirlerini kızdırıyorlar. Ve emir diyor ki Allah Resulü sizlere bana her şartta itaat etmenizi emretmedi mi? Evet diyorlar. O halde diyor çabuk odun toplayın, ateş yakın ve kendinize o ateşe atın. Emrediyorum diyor. Sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü sen bize böyle böyle buyurdun. Ama emir böyle böyle diyor. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıydık? Diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da itaat ancak meşru şeylerdedir. Eğer kendinizi o ateşe atmış olsaydınız bir daha ebediyen ateşten çıkamazdınız buyuruyor. Cehennemden çıkamazdınız buyuruyor. İtaat ancak meşru hususlardadır. Yani bu neyi gösteriyor? Allah Resulü tarafından bizzat görevlendirilen bir emire itaatle görevlendirilen, itaatle emredilen bir emire dahi gayrimeşru bir şeyle itaat etmek insanı cehenneme götürüyorsa bu sonradan çıkma şeyhler kim oluyor da onların herhangi bir fiiline kalben dahi beğenmemezlik göstermek insanı ebedi cehenneme götürür. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriata terstir bu iddialar. Bu itikatlar. Allah'ın dininden yüz çevirmek, dinini öğrenmemek ve onunla amel etmemek. Secde 2. ayetinde kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Elbette ki biz suçlulardan intikam alacağız buyuruyor. Burada yüz çevirmekten kişinin kendisiyle Müslüman olacağı bilgiyi almaması kastedilmiştir. Kişiyi İslam'a sokan bilgiyi almaması kastedilmiştir. Gideren bu hususlarda şaka edenle ciddi davranan arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı ölçüde bunlara muhataptırlar. Ancak can tehlikesi söz konusu olduğunda zorla, ikrahen bunlardan birine düşen kimse hariçtir. Zibriket çok tehlikeli ve tehlikesine rağmen çokça karşılaşılması üzüntü veren durumlardandır. Bununla beraber bu derece çokça karşılaşılması da Allah'ın, dinin ve peygamberin doğru tanınıp tanınmadığına ait bir göstergedir.
İlim ve idrakin bir takım mertebeleri vardır.
Bizlerin dört meseleyi iyi bilmemiz gerekiyor. İlim bir şeyi olduğu hal üzere kat'i olarak idrak etmek demektir. İdrakinde altı basamağı vardır. Birincisi ilimdir. Bu da herhangi bir şeyi gerçek durumu üzere kat'i bir şekilde idrak etmektir. İkincisi basit cehalet, yani bilgisizlik. Bu bir şeyi büsbütün idrak etmemektir. Mürekkep cehalet bir şeyi gerçek durumundan farklı bir şekilde bilmektir. Aradaki farkı ayırt ettik mi? Basit cehalet, bilgisizlik bir şey hakkında hiçbir bilgisinin olmamasıdır bir kimsenin. Mürekkep cehalet ise bir konuda farklı bir şekilde bilmek. Günümüzden bir örnek vermek gerekirse namaz en güzel örnektir buna, namaz konusu. Bir kimse namazın dindeki hükmünü bilmez, hiç bilmez. Kılsam ne olur, kılmasam ne olur, hiç bilmez. Bazı kimselerde namazı terk etmek dinden çıkarmaz, büyük günahtır ama dinden çıkarmaz diyebilir. İşte bu mürekkep cehalettir. Bu daha beter bir iş. Bir şeyi yanlış bilmek. Dördüncüsü vehim. Bir şeyi aksi daha ağırlıklı olma ihtimaliyle birlikte idrak etmek. Beşincisi şek, yani şüphe. Bir şeyi eşit ihtimal bulunmakla birlikte idrak etmek. Altıncısı zan. Bir şeyi zıttı ihtimali daha az olmakla birlikte idrak etmek. İlimde iki kısma ayrılır. Zaruri bilgi, bilinen şeyin idrakinin herhangi bir düşünce ve istidlale gerek olmaksızın zorunlu olarak idrak edilmesi demektir. Mesela ateşin sıcak olduğunu idrak etmek gibi. Nazari bilgi ise, yani teorik bilgi ise, düşünme ve istidlali gerektiren bir bilgidir. Abdestle niyetin vacip olduğunu bilmek gibi. Üzerine olsun ifadesi, kendisi vasıtasıyla istediğini elde edebileceğin, çekindiğin şeylerden de korunabileceğin rahmetini sana bol bol ihsan etsin anlamındadır. Yani Yüce Allah senin geçmiş günahlarını bağışlasın, gelecekte de seni bu günahlardan korusun. Eğer rahmet lafzını tek başına zikredecek olursak anlamı bu olur. Şayet mağfiret ile birlikte söz konusu edilirse mağfiret geçmiş günahların bağışlanması için bir dua olur. Rahmet de gelecekte hayrı işleme muvaffakiyeti ve günahlardan da esenlikle kurtulma muvaffakiyeti için bir dua olur. Dört meseleden bahsetmiştik. Bilinmesi gereken dört meseleden birincisi ilim. Bu ilimden kasıt da delilleriyle Allah'ı, peygamberini ve İslam dinini tanımak demektir. Allah'ı tanımak demek, onun göndermiş olduğu şeriatın kabulünü ve ona emirlerine gereken şekilde itaat ve boyun eğmeyi, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriatın hakimiyetini kabul anlamındadır. Allah'ın kitabındaki şer'i ayetler, Resulünün sünneti üzerinde ve mahlukatın kendisi demek olan kevni ayetler üzerinde düşünerek Rabbini bilip tanır. İnsan bu ayetler üzerinde ne kadar düşünürse yaratıcısı ve mabudu olan Allah hakkındaki bilgisi daha da artar. Nitekim Yüce Allah Zariyat suresinin 20-21. Ayetlerinde yakın sahibi olanlar için yeryüzünde ayetler, belgeler vardır. Kendi nefislerinizde de artık görmez misiniz buyuruyor. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilip tanımak ise onun getirmiş olduğu hidayeti ve hak dini kabul edip vermiş olduğu haberleri tasdik etmeyi, emirlerini yerine getirmeyi, yasaklayıp uzak durmasını istediği şeylerden uzak kalmayı, onun şeriatının hükmüne başvurmayı, hükmüne de razı olmayı gerektirmektedir.
Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 65. ayetinde hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor. Yine Nur suresinin 51. ayetinde aralarında hükmetmek üzere Allah'a ve Resulüne davet olunduklarında müminlerin sözleri ancak işittik ve itaat ettik demektir. İşte bunlar kurtuluş erenlerin ta kendileridir. Yine Nisa suresinin 59. ayetinde eğer Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürünüz. Bu hem daha hayırlı hem de sonuç itibariyle daha güzeldir. Nur suresinin 63. ayetinde artık onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir mihnet veya acıklı bir azabın isabet etmesinden çekinsinler buyuruyor. İmam Ahmed bin Hanbel, Allah kendisine rahmet eylesin, şöyle diyor: bu fitnenin ne olduğunu biliyor musunuz? Fitne şirktir. Çünkü bir kimse o yüce peygamberin sözünün bazılarını reddedecek olursa kalbine bir miktar sapıklık düşer de sonunda helak olabilir. İslam dinini bilmeye gelince, İslam genel manası itibariyle yüce Allah'a Resulleri gönderdiği andan itibaren kıyametin kopacağı zamana kadar teşrih buyurmuş olduğu esaslar çerçevesinde ibadet etmektir. Nitekim Yüce Allah bunu pek çok ayet-i kerimede söz konusu etmiştir. Bütün bunlar daha önce gelmiş geçmiş bütün şeriatların da Yüce Allah'a teslim olmak demek olan İslam olduğunu göstermektedir. Mesela Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın şu duasını bize aktarıyor. Bakara suresinin 128. ayetinde Rabbimiz İkimizi de sana teslim olmuş kimselerden kıl. Soyumuzdan da yalnız sana Müslüman olan, itaat eden bir ümmet var et. Ayete dikkat ediyorsun değil mi? Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olmuş kimselerden kıl. Soyumuzdan da yalnız sana Müslüman olan, yani sana itaat eden, yalnız sana itaat eden bir ümmet var et. Müslüman olmak demek Allah'a itaat etmek demektir. Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirmek demektir. Son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sonra söz konusu olan özel anlamıyla İslam ise Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilenleri özellikle ifade eder. Çünkü Allah azze ve celle Allah azze ve celle'nin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gönderdikleri daha önceki bütün dinleri neshetmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla ona tabi olan Müslüman olur, ona muhalefet eden Müslüman değildir. Bütün peygamberlere tabi olanlar kendi peygamberlerinin döneminde Müslüman idiler. Yahudiler Musa aleyhisselam döneminde Müslümandılar. Hristiyanlar İsa aleyhisselam döneminde Müslümandılar. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilince ise onu inkar ettiler. O bakımdan artık Müslüman değildirler. İşte bu İslam dini, Yüce Allah nezdinde kabul edilen ve kabul eden kişiye fayda sağlayan dindir. Allah Azze ve Celle, şüphesiz Allah katında makbul din İslam'dır. Ali İmran 19, yine aynı surenin 85. ayetinde, kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul olunmaz ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur buyuruyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ümmetine de lütfettiği İslam budur. 3. ayetinde bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim buyurmuş. Bilinmesi gereken hususların delillerle bilinmesine gelince delil kişiye maksadına nasıl ulaşacağını gösteren şey demektir. Delil. Bu hususları bilmenin delilleri ise sem'i ve akli delillerdir. Sem'i deliller vahiy ile sabit olan deliller olur. Bunlar kitap ve sünnettir. Akli deliller ise düşünmek ve tefekkür yolu ile sabit olanlardır. Allah Azze ve Celle kitab-ı keriminde bu kabilden pek çok delilleri söz konusu etmiştir. Nice ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şunlar da onun ayetlerindendir, yani vahdaniyetinin delillerinden, belgelerindendir diye buyurmuştur. İşte Allah Azze ve Celle'nin varlığına delil teşkil eden akli deliller böylece gözler önüne serilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin sem'i delillerle bilinmesine gelince buna da şu buyruklar, şu ayetler örnek gösterilebilir. Fetih suresinin 29. ayetinde Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı sert ve katıdırlar. Ali İmran 144. ayetinde Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. Onun peygamberliği akli delillerle onun getirmiş olduğu apaçık ayet ve belgeler üzerinde iyiden iyiye düşünmekle anlaşılır. Getirmiş olduğu bu belgelerin, bu ayetlerin en büyüğü Yüce Allah'ın kitabıdır. Bu kitapta doğru ve faydalı haberler, kötülükleri düzelten adaletli hükümler vardır. Onun göstermiş olduğu olağanüstü mucizeler de haber verdiği ve ancak vahiyden sadır olabilen haber verdiklerinde meydana gelenlerin verdiği gibi ortaya çıkması dolayısıyla onun doğruluğunu belgeleyen gaybi haberlerde bu akli deliller arasında yer alır. Yani Kur'an-ı Kerim mucizeleri her gün halen daha müşahede edilmekte. Bu konu Haluk Akten, yanlış hatırlamıyorsam, bilim adamlarına baş eğdiren kitap Kur'an diye bir çalışma yapmış. Bu türden mucizeler var. Kur'an üstünde düşündüğün zaman gerek edebi mucizesi, fesahat belagat bakımından mucizesi, gerekse içerisindeki içeriği anlamı bakımından mucizeleri, Kur'an-ı Kerim'in bir insan tarafından sadır olamayacak, bir mahluk tarafından sadır olamayacak bir şey olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ve bu kitap ne diyor? Muhammed Allah'ın Resulüdür diyor. Mucizesi hala devam eden bir kitap. Dolayısıyla mucizesi hala devam eden bir peygamber. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Akli deliller de onun peygamberliğini doğrulamayı, tasdik etmeyi gerektiriyor. Bak, bu ilimdi. Bu bahsettiklerimiz ilimdi, bilmekti. İkinci mesele, bilinenler gereğiyle amel etmektir. Yani bu bilmenin gerektirdiği Allah'a iman, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, özel ibadetler ile kişiyi aşan ibadetleri ifa etmek suretiyle ona itaatin gereklerini yerine getirmektir. Namaz, oruç, hac özel ibadetlere örnektir. Faydası kişiyi aşan ibadetlere de iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, Allah yoluna cihad etmek ve buna benzer ibadetler örnektir. Amel aslında ilmin bir meyvesidir. İlimsiz amel eden bir kimse bu yönüyle Hristiyanlara benzer. İlmi olmakla birlikte amel etmeyen bir kimse de bu yönüyle Yahudilere benzer. Üçüncüsü, Allah Resulü'nün getirdiklerine davet etmektir. Davet etmektir. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu Yüce Allah'ın şeriatına şu buyruğunda sözünü ettiği 3 ya da 4 mertebeye uygun olarak davet etmektir. Nahl suresinin 125. ayetinde Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yolla mücadeleni yap. Dördüncü mertebede Yüce Allah'ın şu buyruğunda dile getiriliyor. Ankebut suresinin 46. ayetinde. Aralarından zulmedenler müstesna olmak üzere kitap ehliyle ancak en güzel yolla mücadele edin. Böyle bir davette bulunabilmek için Yüce Allah'ın şeriatının bilinmesi zaruridir, kaçınılmaz bir husustur. Davet esası üzere yapılsın isteniyorsa ki öyle olmalıdır. Muhakkak ki biz şeriatı bilmek zorundayız. Yolumdur. Ben Allah'a bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de bana uyanlar da Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yusuf suresinin 108. ayeti. Basiret ile davet emrediliyor yani. Basiret ile davet ilimsiz olmaz. Dini bilmeden olmaz. Davet üzerimize yüklenen bir görev. Dolayısıyla bilmek zaten kendi başına bir vazife. Davetçinin davet ettiği hususlarda olur. Yani davetçi şer'i hükmü, davetin nasıl yapılacağını ve davet edenin halini bilmelidir. Davet alanları pek çoktur. Bunlar arasında hitabet yoluyla, konferanslar vermek suretiyle Allah yoluna davet etmek, makaleler yazmak suretiyle Allah yoluna davet etmek, ilim halkalarıyla Allah yoluna davet etmek, telif yapmak ve telif yoluyla dini yaymak suretiyle Allah yoluna davet etmek, özel meclislerde Allah yoluna davet etmek, Kişi söz gelimi bir davet sebebiyle bir mecliste bulunacak olursa, bu da Allah'ın yoluna davet alanlarından bir alandır. Ancak bunun usandırıcı ve sıkıntı verecek surette olmaması gerekir. Bu da davetçinin oturanlara ilmi bir meseleyi sunması, sonra da bu hususta tartışmanın başlamasıyla gerçekleşir. Bilindiği gibi tartışmanın soru ve cevabın Yüce Allah'ın Resulüne indirdiklerinin anlaşılmasında ve kavratılmasında büyük bir rolü vardır. Hatta bu kimi zaman bir hutbe ya da serbest bir konferans vermekten bile daha etkili olabilir. Bu bilinen bir husustur. Allah Azze ve Celle'ye davet etmek Resullerin görevi, onlara güzel bir şekilde uyanların yoludur. İnsan ibadet edeceği yaratıcısını, onun peygamberini, dinini, bunlara sahip olmak başarısı dolayısıyla Allah'ın üzerindeki lütfunu bilecek olursa elbette ki artık o kardeşlerini Allah'ın yoluna davet etmek suretiyle kurtarmakla ve hayırlı olan şeyleri müjdelemeye çalışmakla yükümlü olur. O onun vazifesi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'e Hayber günü şöyle demişti. Şimdi onların alanlarına konaklayıncaya kadar yoluna git. Sonra onları İslam'a davet et ve onlara bu usta yüce Allah'ın haklarından yüce Allah'ın hakkından neleri yerine getirmekle yükümlü olacaklarını bildir. Allah'a yemin ederim, Allah'ın senin vasıtan ile bir tek kişiye hidayet vermesi dahi senin için kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir hidayete davet edecek olursa ona tabi olanların ecirleri kadar onun da ecri olur. Bununla birlikte bu onların ecirlerinden hiçbir şey de eksiltmez. Kim de bir sapıklığa çağıracak olursa onun üzerinde ona tabi olanların günahları gibi günah yazılır. Bununla beraber bu onların günahlarından bir şey eksiltmez. Yine Müslim'in rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hayra giden yolu gösteren bir kimseye o hayrı yapanların ecri kadar ecir vardır buyurmuştur. Ne güzeldir. Sabredip katlanmaktır. Sabır, nefsi Allah Azze ve Celle'ye itaate yönlendirmek, Allah'a isyandan alıkoymak, Allah'ın kaderlerinden rahatsız olmasını, usanmasını, sıkılıp öfkelenmesini önlemektir. Kişi daima Allah'ın dinine davet yolunda eziyet görecek olsa dahi çalışkan ve gayretli olmalı, bundan bir şey eksiltmemelidir, azimler kaybetmemelidir. Çünkü hayra davet edenlerin eziyete maruz bırakılmaları beşer tabiatının bir parçasıdır. Hidayete hidayet ettiği kimseler bundan müstesnadır. Allah Azze ve Celle peygamberine hitaben şöyle buyuruyor En'am suresinin 34. ayetinde. Andolsun senden önce peygamberler de yalanlanmışlardı. Fakat yalanlanmalarına rağmen sabrettiler, onlara eziyet de edildi. Nihayet onlara yardımımız gelip yetişti. Eziyet arttıkça zafer yakın demektir. Eziyet arttıkça zafer yakın demektir. Ancak zafer, insanın hayattayken zafere kavuşması ve yaptığı davetin etkisini gösterip gerçekleştiğini görmesi haline mahsus değildir. Aksine zafer, kişinin ölümünden sonra dahi olsa gerçekleşir. Bu da Yüce Allah'ın insanların kalplerinde davet ettiğini kabul etme, davet ettiği şeyleri alıp ona sımsıkı sarılmayı yaratması ile gerçekleşir. Elbette ki bu da o davetçinin ölmüş olsa dahi bir zaferi Allah'ın ona yardım olarak kabul edilir. O bakımda davetçinin daveti üzere sabırlı olması ve bu hususta kesintisiz devam etmesi, aziz ve celil olan Allah'ın dinine daveti üzerinde direnmesi, inat etmesi gerekir. Davetçinin karşısına çıkan engellere karşı sabretmelidir. Bizzat kendisinin karşı karşıya kaldığı engellere de sabretmelidir. İşte Resuller, Allah onların hepsine salat ve selam etsin, sözle de fiil ile de eziyetlerle karşılaştılar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Zariyat 52. ayetinde. Onlardan öncekilere gelen peygamberlerin her birine de mutlaka böylece sihirbaz ya da deli derlerdi. Furkan suresinin 31. ayetinde de işte böylece biz her peygambere günahkarlardan düşmanlar kıldık buyurmuştur. Fakat bütün bunlara sabırla karşı koyması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne hitaben şu ayetini dikkatle düşünelim. İnsan suresinin 23. ayetinde. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ı sana peyderpey biz indirdik. Burada Yüce Allah'ın ona Rabbinin nimetine o bakımdan şükret diye buyurması beklenirken şöyle dediğini görüyoruz. 24. ayette, bir sonraki ayette. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Bir arada okuyacak olursak, hiç şüphesiz ki Kur'an'ı sana peyderpey biz indirdik, o halde Rabbinin hükmüne sabret. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getiren herkesin mutlaka sabrı gerektiren bir takım şeylere maruz kalmasının kaçınılmaz bir şey olduğunu gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kavmi kendisine vurup da başını kanatınca yüzünden kanlar silip Allah'ım kavmine mağfiret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar dediğini dikkatlice düşünmemiz gerekiyor. O halde davetçinin sabreden ve ecrini, karşılığını Allah'tan bekleyen bir kimse olması gerekir. Sabır da üç kısımdır. Allah'a itaat üzere sabır ve Allah'ın yasaklarına karşı sabır ve de Yüce Allah'ın ister kulların kendi yaptıkları türden olsun, ister bazı kullar vasıtasıyla başa getirdiği eziyet ve haksızlıklar kabilinden olsun, Allah'ın bütün kaderlerine karşı sabırdır. Bu sayılan dört meseleye delil, Allah Azze ve Celle'nin Asr suresindeki ayetleridir. Andolsun asra ki gerçekten insan ziyandadır. İman eden, salih ameller işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor. Bu delil olarak işte Asr suresi yetiyor. Allah Azze ve Celle bu surede zaman ve hayır ya da şer türünden bütün olayların içerisinde cereyan ettiği asra yemin etmektedir. Yüce Allah iman, salih amel, karşılıklı olarak hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye şeklindeki dört niteliğe sahip kimseler dışında bütün insanların hüsranda olduklarını yemin ile haber vermektedir. İmam İbn Kayyım, Allah kendisine rahmet eylesin, şöyle diyor. Nefse karşı cihadın dört mertebesi vardır. Birincisi, hidayeti ve kendisi olmaksızın ne dünyasında ne de ahiretinde kurtuluş ve mutluluğu elde etmesi imkansız olan hak dini öğrenmeye karşı nefsiyle cihad etmek. İkincisi, bunu öğrenip bildikten sonra gereğince amel etmek üzere nefsine karşı cihad etmek. Üçüncüsü, ona davet etmek ve onu bilmeyen kimselere de onu öğretmek üzere nefsine karşı cihad etmek. Dördüncüsü, Yüce Allah'a davetin zorluklarına, insanların eziyetlerine karşı sabretmesi için nefsine karşı cihad etmek ve bütün bunlara yalnız Allah için katlanmak. Kişi bu dört mertebeyi tam anlamıyla yerine getirdiği takdirde artık o Rabbanilerden olur. Allah'a surede, yani Asr suresinde asra yemin ederek her insanın malı, evladı ne kadar çok olursa olsun, değeri, şerefi ne kadar büyük olursa olsun, şu dört sıfata sahip olmadığı sürece hüsranda ve ziyanda olacağını bildirmektedir. Birincisi iman. İman, Allah Azze ve Celle'ye insanı yaklaştıran sağlam, her türlü itikat ve her türlü faydalı bilgiyi kapsar. İkincisi salih amel. Bu da kişinin Allah için ihlasla ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyarak işlemiş olduğu Yüce Allah'a yaklaştırıcı her bir söz ya da fiili kapsar. Üçüncüsü hakkı tavsiye etmek. Bu da hakkı işlemeyi tavsiye etmekle, onu teşvik etmekle gerçekleşir. Dördüncüsü, Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek, haramlarını terk etmek, onun takdir ettiklerine katlanmak suretiyle birbirlerine sabrı tavsiye etmeleridir. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek aynı zamanda iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı da kapsar. Bu ikisi sayesinde ümmet dimdik ayakta durur, ıslah olur. İlahi yardıma mazhar olur, şeref ve fazilet de elde eder. Ali İmran suresinin 103. ayetinde siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirsiniz. Siz Allah'a iman da edersiniz buyuruyor. Allah rahmet eylesin. Şöyle diyor. Eğer Yüce Allah kullarına karşı bu sureden bir hüccet, bu sureden başka bir delil indirmemiş olsaydı bu dahi, yani Asr suresi dahi onlara yeterdi. İmam Buhari, Allah rahmet eylesin, sahihinde ilmin söz ve amelden önce olduğuna dair bab diye bir başlık açmıştır. Buna delil de Yüce Allah'ın onun için bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için mağfiret dile. Muhammed suresinin 19. ayetidir diyor. Gördüğü gibi burada söz ve amelden önce ilim ile başlamaktadır. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Ardından da hem kendi günahın için hem mümin erkeklerle mümin kadınlar için mağfiret dile diye devam ediyor. Ama bilmek hepsinden önce. Evet, İmam Şafii, Allah kendisine rahmet eylesin, bu sözüyle Asr suresinin Yüce Allah'ın dinine iman, salih amel, Allah'ın yoluna davet ve bu hususta sabra, sımsıkı sabırmaya teşvik hususunda insanlara yeterli olduğunu anlatmak istemiştir. Yoksa bu surenin genel olarak şeriatın tümünde insanlara yeterli olacağını kastetmemiştir. İmam Şafii'nin eğer Allah insanlara karşı bu sureden başka bir hüccet bildirmemiş olsaydı bu dahi onlara yeterli olurdu sözlerini söylemesinde sebep şudur. Akıl ve basiret sahibi bu sureyi işleyecek ya da okuyacak olursa şüphesiz kendisini hüsrandan kurtarmak için çalışıp çabalayacaktır. Bu da onun şu dört sıfata sahip olmasıyla gerçekleşir. İman, salih amel, hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek. İman, salih amel, hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek. İmam Buhari'ye gelince ayet-i kerimeyi söz ve amelden önce ilim ile başlamanın vücubuna delil göstermiştir. Yani Muhammed suresinin 19. ayetini buna delil göstermiştir. Bu da şer'i bir delil olup insanın önce ilim sahibi olduğuna, İkinci olarak da amel ettiğine delalet etmektedir. Diğer taraftan akli ve nazari bir delil de vardır. Bu da ilmin söz ve amelden önce olduğunu göstermektedir. Çünkü sözde de amelin sağlıklı ve kabul edilebilir olması için şeriata uygun olması gerekir. İnsanın yaptığı amelin şeriata uygun olduğunu bilmesi ise ancak ilim sahibi olmasıyla mümkündür. Ancak ortada insanın fıtratı gereği bildiği bir takım hususlar vardır. Yüce Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu bilmesi gibi. Yüce Allah bu bilgiyi kulun fıtratında yaratmıştır. O bakımdan bunları öğrenmek için ayrıca fazla çabalamaya gerek yoktur. Pek çok olan cüz'i meselelere gelince asıl öğrenmesi ve gayret edilmesi gereken bilgiler, ilim budur. Bugünlük bu kadarla yetinelim inşallah.
Allah
izin verirse bir sonraki sohbetimizde devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.